İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi. 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'ya saldırmasıyla başlayan İkinci Dünya Savaşı Mayıs 1945'e kadar devam etmiştir. Japonya'nın da teslim olmasıyla 10 Ağustos 1945'te yaklaşık 6 yıl süren İkinci Dünya Savaşı müttefik devletlerin galibiyetiyle sona erdi. 10 Şubat 1947'de Paris Anlaşması'yla savaş resmen bitirilmiş oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin tutumu 1939-45 yılları arasında Türkiye için de sıkıntılarla dolu bir dönem olmuştu. Türkiye savaşa girmemekte kararlı olduğu halde çevresi bir ateş çemberiyle sarılmıştı. Bu nedenle Türkiye ordusunu sürekli olarak savaşa hazır halde tuttu. Bütün ekonomik gücünü askeri harcamalara ayırmak zorunda kaldı. Bunun sonucunda Türkiye'nin kalkınma ve sanayileşme çabaları oldukça zayıfladı. Üretim düştü. Temel maddeler bile güç temin edilir duruma geldi. Her olasılığa karşılık önemli sayılarda askeri birikim yapıldı. Savaş boyunca 2 milyon insanı silah altında tutan Türkiye ekonomik gücünü askeri yatırımlara ayırmak zorunda kaldığı için 2. ve 3. 5 yıllık kalkınma planlarını uygulayamadı. Savaşta Türkiye için en büyük tehlike Almanya'nın Balkanlara yayılmasıydı. Yunanistan'ın işgalinin ardından SSCB'ye yani Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne saldırmayı planlayan Almanya, Türkiye'nin kendi yanında savaşa girmesini istemiş olsa da ancak bunu başaramayınca iki ülke arasında 1941'de saldırmazlık anlaşması yapıldı. Yapılan anlaşmaya göre Türkiye savaşta tarafsız kalacaktı. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün politikalarıyla Türkiye savaşta yer almamıştır. Ancak Türkiye'nin stratejik önemi nedeniyle hem müttefik hem de mihver devletleri Türkiye'nin kendi yanlarında savaşa girmesi için çaba harcamışlardır. İsmet İnönü prensip olarak savaşa giremeyeceğimizi açıklamış ancak Türkiye'nin ihtiyaçları olan araç gereçlerin temin edilmesiyle savaşa girilebileceğini belirtmiştir. Müttefik devletler de İsmet İnönü'nün bu taleplerini yerine getirmemiştir. Savaşın gidişatının netleşmesi üzerine Türkiye 2 Ağustos 1944'te Almanya ile diplomatik ilişkilerini kesmiş, 1945 yılı başlarında ise Almanya'nın yenilgisinin kesinleşmesi üzerine Türkiye 23 Şubat 1945 tarihinde Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir. Türkiye'nin savaşa girmesinin en büyük nedeni savaş sonrası oluşturulacak uluslararası kuruluşlara kolayca girebilmek ve imtiyaz alabilmek içindir. Türkiye'nin savaşa girişinin en büyük nedeni savaş sonrası oluşturulacak uluslararası kuruluşlara kolayca girebilmek ve imtiyazlar alabilmek içindir. Yalta Konferansı'nda Birleşmiş Milletler'in kurması için hazırlık konferansının ABD'nin San Francisco kendinde yapılması ve 1 Mart 1945'ten önce Almanya'ya savaş açan ülkelerin bu konferansa kurucu üye olarak katılabilmesi esasları belirlenmiştir. Bu nedenle Türkiye formalite olarak 1 Mart'tan önce Almanya'ya savaş ilan etmiş. Böylece 1945 yılında San Francisco Konferansı toplanmış, Türkiye'nin de katıldığı bu konferansta Birleşmiş Milletler kurmuştur. Türkiye de bu örgütün kurucu üyelerinden biri olmuştur. Savaş sırasında yapılan önemli konferanslar. Adana Mülakatı 1943. Türkiye adına İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Churchill arasında Türkiye'yi savaşa sokmak için yapılan bir görüşmedir. Almanya'ya karşı Balkanlarda cephe açılması gerektiğini, böylece Sovyet Rusya'nın yayılmacı politikalarının da önlenebileceği görüşülmüştür. Özellikle bu görüşmede müttefikler Türkiye'yi stratejik önemi nedeniyle savaşa sokmak için büyük uğraş vermişlerdir. Ancak Türkiye tarafsızlığını bir süre daha korumayı başarmıştır. 1943 Eden Menemencioğlu görüşmesi. İngiltere ile Türkiye arasında Türkiye'yi savaşa sokmak için yapılmış ancak Türkiye bu teklifi reddetmiştir. Tahran Konferansı 1943. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında yapılmıştır. Bu konferansta yeni bir cephe açılması görüşülmüştür. Ancak Balkanlar yerine Normandiya çıkarması yapılması kararı alınmıştır. Ayrıca bu konferansta Sovyet Rusya Türkiye'nin kendi yanlarında savaşa girmesinde oldukça ısrar etmiştir. Kahire Konferansı 1943 yılında Kahire'de yapılan bu konferansa ABD Başkanı Roosevelt, İngiltere Başbakanı Churchill ve Türkiye'den İsmet Ünlü arasında yapılmıştır. Türkiye'nin müttefiklerinin yanında savaşa katılmasını yeniden istemişlerdir. Türkiye ilki olarak öneriyi kabul etse de askeri ihtiyaçlarımızın karşılanması durumunda savaşa girebileceğini belirtmiştir. Müttefik devletler Türkiye'nin taleplerini yerine getirmeyince Türkiye'de savaşa girme meselesini askıya almıştır. Yalta Konferansı 1945 yılında Kırım'da yapılmıştır. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler arasında yapılmıştır. Artık 2. Dünya Savaşı'nın sonu hemen hemen bellidir. Amaç savaş sona ererken müttefikler arasında artan sürtüşmeleri ve görüş ayrılıklarını sona erdirerek ortak barış sistemi kurmakta. Konferansta Almanya'nın silahsızlandırılması, Almanya'nın işgalinin nasıl gerçekleştirileceği, hangi bölgelerin kimin kontrolünde olacağı, kimin Almanya'nın neresini alacağı, Avrupa'da nasıl bir düzenin kurulacağı görüşülmüştür. Konferansta en karlı çıkan devlet Rusya olmuştur. Çünkü Rusya bütün Doğu Avrupa'yı işgal etmiştir. Rusya'ya izin vermelerindeki amaç Nazizmi ortadan kaldırmaktır. Potsdam Konferansı 1945. 1945 yılında bu konferansta Almanya'nın teslim olmasından sonra ortaya çıkan sorunlar görüşülmüştür. Konferans, Birleşik Krallık Başbakanı Churchill, ABD Başkanı Truman, Sovyetler Halk Komiseri Kurul Başkanı Stalin arasında olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sının teslimiyetinden sonra 17 Temmuz 1945'ten 2 Ağustos 1945 tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'in 26 kilometre güneybatısında bulunan Çeçilinov Sarayı'nda düzenlenmiştir. Konferansın başlıca konuları Nazi Almanya'sının işgal ettiği toprakların geri alınması, Avusturya'nın Almanya'dan ayrılması, Almanya'nın demokratikleşmesi, Berlin ve Viyana'nın bölünmesi, savaş suçlularının yargılanması gibi meseleler görüşülmüştür. Bu konferansın diğer konferanslardan farkı, savaşın nasıl biteceği değil, barışın nasıl sağlanacağı konularının görüşülmesi olmuştur. Berlin'de toplanan bu konferansa göre yapılacak barış anlaşmalarının temel ilkeleri belirlenmiştir. Barışın nasıl sağlanacağı, kaybeden mihver devletleriyle bazı stratejik bölgelerin kaderi görüşülmüştür. Konferansta Almanya'nın kaderinin ne olacağı belirlenmeye çalışıldı. Ayrıca bu konferansta Sovyetler Türkiye'nin asla kabul etmeyeceği Karadeniz ve Boğazlarla ilgili isteklerde bulunması Türkiye'yi oldukça rahatsız etmiştir. Sovyetler Boğazlarda üst talep etmesi, Boğazların yeni bir yönetime kavuşturmak istenmesi, ABD'nin Boğazlarda söz sahibi olmak konusu Türkiye'yi endişelendirmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'deki gelişmeler. İkinci Dünya Savaşı yıllarında özellikle erkeklerin silah altında olmasından dolayı Cumhuriyet döneminin en düşük nüfus artış hızı gerçekleşmiştir. Bu dönemde ekonomik sıkıntılara rağmen okul sayısını artırmak, İnsan faktörünü geliştirmek amacıyla eğitime harcanan para da artırılmıştır. Savaşın Türkiye'ye ekonomik etkileri. Türkiye'de yarı seferberlik havası ile yetişkin nüfusun askere alınması üretimde düşüşe neden olmuştur. Savunma harcamalarının artması, yatırımların yapılamamasına yol açmış, mevcut yatırımların korunması temel politika haline gelmiştir. Savaş bittiğinde Türkiye ekonomisi 1934'te bulunduğu gelişme düzeyinin altına düşmüştür. En önemli gerileme tarımda olmuştur. Milli Koruma Kanunu. Devletçilik politikası gereği 1940'da Milli Koruma Kanunu çıkartılmıştır. Bu kanun Türkiye'nin ekonomik politikalarını belirlemiştir. Bu kanun hükümete ekonomiye müdahalede sınırsız yetki vermiştir. Bu dönemde dünyada üretim düştüğünden ithalatımız da azalmıştır. Böylece kıtlık ortaya çıkmıştır. Devletin para basması üzerine enflasyon artmıştır. Bu arada varlık vergisiyle özellikle gayrimüslimlerin biriken servetleri alınarak seferberliğe harcanması nedeniyle yerli tüccarların azınlık tüccarlarla olan rekabetini güçlendirmiştir. 1945 yılında savaşın sona ermesiyle çıkartılan çiftçiyi topraklandırma kanunu bir süre uygulandıktan sonra yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca toprak mahsulleri vergisi de çıkarılmıştır. Savaş sonunda Türkiye devletçilik ilkesi doğrultusunda hazırladığı ikinci 5 yıllık kalkınma planını ortadan kaldırmış, yerine Marshall planına katılmayı sağlayacak Türkiye İktisadi Kalkınma Planı 1947'de hazırlanmıştır. Dış kredilere dayanan bu plan Türkiye'nin gelişmesine özellikle de tarımsal gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yapılmıştı. Sonuçta Türkiye 1948'de yardım kapsamını alınarak OECD'ye üye olmuştur. OEEC. Peki ne demektir? Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü şeklinde bir açıklama yapılabilindiği gibi İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı şeklinde de ifade edilmiştir. Köy Enstitüleri. İlkokul öğretmeni yetiştirmek amacıyla 1940 tarihli yasa ile tarım işlerine elverişli geniş arazisi bulunan köylerde açılmıştır. Köylülerin kendi yerlerinde pratik bilgilerle eğitilmesi için açılan okullardır. Önceleri iş içinde eğitim ilkesiyle hareket eden bu okullar giderek geleneksel ezberci eğitimin yerleştiği öğretmen okullarına dönüştürüldü. Köy Enstitüsü uygulaması Hasan Ali Yücel'in 1946'da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılmasına değin devam etmiştir. Hasan Ali Yücel'den sonra Milli Eğitim Bakanı olan Reşat Şemsettin Sirer zamanında köy öğretmen okullarına dönüştürülmüştür. Bu okullar daha sonra Adnan Menderes'in başbakanlığını yaptığı Demokratik Parti döneminde 27 Ocak 1954'te kapatılmıştır. Varlık vergisi. Olağanüstü savaş koşullarının yarattığı yüksek karlılığı engellemek amacıyla 1942'de çıkartılan varlıklı zenginlerden alınan servet vergisidir. Bu vergi 1942 bütçesinin %80'ini oluşturmuştur. Verginin %87'si gayrimüslimlerden alınmıştır. Ekmek vergisi. İkinci Dünya Savaşı kıtlık gibi olağanüstü bir durum yaşattığı için halkın günlük ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla çıkartılan karnedir. Savaş yıllarında Türkiye'de kamu güvenliğini sağlamak için tüm illerde karartma uygulanmış, Karadeniz'de Türk gemi seferleri durdurulmuştur.